Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Seval Alagöz, eserin adı Vah Ülkem Vah, yazarı Uğur Dündar. Halk Kitap Evi, türü araştırma. ISBN No'su 978-605-9350-51-8. Ses kaydına başlama tarihi 8 Mayıs 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Uğur Dündar 28 Ağustos 1943'te İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Vefa Lisesi'nden sonra şimdiki adı İletişim Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Endüstrisi'ni bitirdi. 1970 yılında göreve başladığı TRT tarafından İngiltere'nin dünyaca saygın yayın kuruluşu BBC'ye gönderildi. Türkiye'ye televizyon program yapımcısı, yönetmeni ve sunucusu olarak dönen Uğur Dündar, Türk televizyon tarihinde birçok ilke imza attı. Ülkemizde soruşturmacı televizyon gazeteciliğini başlatan Uğur Dündar, ekrana getirdiği başarılı örneklerle uluslararası ödüller alan ilk televizyon habercisi oldu. Yarım asra yaklaşan meslek hayatını saygın kuruluşların sayısız ödülüyle taçlandırdı ve çeşitli üniversitelerde mesleki dersler verdi. AK Parti iktidarı döneminde Star TV'de başarıyla sürdürdüğü haber merkezi ve ana haber bülteni yöneticiliğini patronlara yapılan baskılar sonucu bırakmak zorunda kaldı. Uğur Dündar 2012 yılı Mayıs ayından bu yana Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor ve bir televizyon klasiği olan Arena programını Halk Arenası adıyla Halk TV'de sürdürüyor. Evli 3 çocuk babasıdır. Okuduğunuz kitap o köşe yazılarından derlenmiştir. Hayatını çocuklarımız Bora, Bartu ve Damla'yı insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirmeye adayan benim de her şeyim olan Yasemin'ime sonsuz sevgi ve teşekkürlerimle. Önsöz. Sevgili okurlarım, elinizdeki kitap Cumhuriyet tarihinin en karanlık yıllarına tanıklık ediyor. Tarihe düşürülen notlar olarak da değerlendirebileceğimiz yazılar, Büyük Önder Atatürk'ün laik demokratik cumhuriyetini ortadan kaldırıp yerine dini esaslara dayalı yeni Türkiye'yi inşa etmeye kararlı olan çağ dışı zihniyetin hedefe ulaşmak için yaptıklarını anlatıyor. Bunlar öylesine demokrasi ve hukuk dışı çabalar ki yazmak büyük cesaret gerektiriyor. Çünkü padişah yetkilerine sahip dönem muktediri mutlak biat istiyor. Aksini yapan, yani kayıtsız şartsız teslim olmak yerine halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmetten vazgeçmeyen gazetecilerin başlarına bir benzeri ancak korku filmleri ve romanlarda rastlanacak belalar geliyor. Evrensel meslek ilkelerinden sapmayan gazeteciler ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar, yukarıdan gelen bir telefonla hemen kapı önüne konuluyorlar. Çünkü emre itaat etmeyen patronlar, akıllara durgunluk veren iftiralara uğruyor, linç kampanyaları başlatılıyor, öfkeli kitlelere hedef gösteriliyor, hatta tetikçi kalemlerce zindana atılmakla tehdit ediliyorlar. Savcılar müttedirin işaretiyle soruşturma başlatıyor, mahkemeler onun istediği kararları veriyor, onun anayasayı yok saymasına dur demesi gereken kurumların en tepesindeki yetkililer bile seslerini çıkaramıyor. Özetle yeni Türkiye'de onun her istediği oluyor, kimse ona hayır diyemiyor. Tüm baskı ve tehditlere karşın bağımsız gazetecilik anlayışının örneklerini sergilemekte direnen Sözcü gazetesindeki köşemde yayınladığım yazılar, işte bu korkunç sürecin tüyler ürperten gerçeklerini dile getiriyor. Gelecek kuşakların okurken vah ülkem vah diyecekleri belgelerle Atatürk'ün cumhuriyetini yıkmak isteyenlerin yeni Türkiye'sini anlatıyor. Paraların ve hayatların sıfırlandığı ülkedir yeni Türkiye. Vahşi rant yağmasının doğayı, ahlaki değerleri ve vicdanları ezip geçtiği ülkedir yeni Türkiye. Büyük zenginliklerin üretimden değil, vahşi toprak ve yapı yağmasından kaynaklandığı ülkedir yeni Türkiye. trilyonlar kazanan, buna karşılık işçinin canını korumak için 3-5 kuruş harcamaktan kaçanların, canlar yitip gittiğinde sektörel olay ya da işin fıtratında var diyerek katliamlardaki sorumluluklarını geçiştirmeye çalıştıkları ülkedir yeni Türkiye. Asansör faciasından sonra polislerin sorumluları yakalamak için değil, onları korumak için olay yerine koştukları ülkedir yeni Türkiye. İş kazaları görümündeki cinayetleri işleyenlerin serbestçe dolaşırken bunlar kader değildir, önlenebilir diyenlerin demir coplarla dövülüp darbe girişiminden tutuklanabildikleri ülkedir yeni Türkiye. İşçilerin ceplerinden para vererek inşaatta çalışabilir, yani inşaatta ölebilir belgesi aldıkları ülkedir yeni Türkiye. Rezidansların pahalı, insan hayatının en ucuz şey olduğu ülkedir yeni Türkiye. Meslek odalarının eğer gereken önlemler alınmazsa bu inşaatlarda 8-10 işçimiz ölebilir uyarısında bulunmalarına rağmen 10 işçinin göz göre göre öldükleri ülkedir yeni Türkiye. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarının katliam gibi kaza sonrasında işçilerimiz çok güzel öldüler diyebildikleri ülkedir yeni Türkiye. Ölümcül kazalarında dünyada 3., Avrupa'da ise 1. olan ülkedir yeni Türkiye. Yürürlükte olan Boğaziçi İmar Yasası, Boğaz'ın süliyetini bozacak bir çivinin çakılmasını bile yasaklarken, o tepelere saplanmış birer hançer görünümündeki gökdelenleri dikmenin adeta yarış haline getirildiği ülkedir yeni Türkiye. Sorumlu mevkideki kişilerin süliyet katliamcısı gökdelenlerin sahiplerine dur demeleri gerekirken, tam tersini yapıp bu rezistanla darda yaşayabilme vicdansızlığını gösterebildikleri ülkedir yeni Türkiye. Yandaşların halkın malı olan kıyılara beton yığınları kondurabildikleri, son yeşil alanları bile özgürce yağmalayabildikleri ülkedir yeni Türkiye. Vaktiyle İstanbul'un kuzey ormanlarına doğru genişlemesi cinayet olur diyenlerin, bu cinayeti kendi elleriyle işledikleri ülkedir yeni Türkiye. Paraların ve canların kolayca sıfırlandığı bu rezil düzende muhalefetin halkın verdiği mesajı almamakta ısrar ettiği ve bir türlü umut olamadığı ülkedir yeni Türkiye. İşte yeni Türkiye. Yasama, yürütme ve yargıyı elinde toplayan muktedirin tek adam olduğu ve 23 Nisan törenlerinde koltuğuna oturan öğrenciye artık sen başbakansın, ister asarsın ister kesersin dediği ileri demokrasi ülkesidir yeni Türkiye. Çağdaş demokratik hukuk devletlerinde yargı kararlarına duyulan güvenin sarsılmaması esas alınırken, burada yargının müktedir gibi düşünmeyenleri demir yumrukla ezmesi istenilen ülkedir yeni Türkiye. En masum demokratik protesto ve toplanma özgürlüğü örneklerinin darbe girişimi olarak değerlendirildiği, anayasal güvence altındaki bu hakları kullananların müebbet hapis sistemiyle yargılanabildiği ülkedir yeni Türkiye. Çarşı gibi sivil toplumun değerlerinden biri olan bir taraftar grubunun dünyada ilk kez darbecilikten ağır ceza mahkemesinin önüne çıkarılacağı ülkedir yeni Türkiye. Gazetecilerin müktedire biat etmemeleri halinde kalemlerinin derhal kırıldığı, seçim meydanlarında hedef gösterildiği ve mesleğin evrensel kurallarının bizzat müktedir tarafından belirlendiği ülkedir yeni Türkiye. Kalemini güce adamayan gazetecilerin her an alınıp götürebildikleri, dünyanın en büyük gazeteci cezaevi haline dönüştürülmüş ülkedir yeni Türkiye. Yönetenlerin herkesi dinledikleri ama kendilerinin de neredeyse tüm yabancı devletler tarafından dinlenebildiği ülkedir yeni Türkiye. Suçüstü yakalanan hırsızların mağdur, onları yakalayan polislerin suçlu olabildiği ülkedir yeni Türkiye. Ötekileştirmekten yakınarak iktidar olanların, kendileri gibi düşünmeyenleri neredeyse yaşam hakkı tanımayacak düzeyde ötekileştirdiği ülkedir yeni Türkiye. 12 yılda 5 Milli Eğitim Bakanı değişmesine rağmen bu süre içinde neredeyse bir tek şaibesiz sınavın yapılamadığı, eğitimde fırsat eşitliğinden asla söz edilemeyen ve sonuçta eğitimin imam hatipleştirildiği ülkedir yeni Türkiye. Müktedir'in laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Büyük Önder Atatürk ve en yakın silah arkadaşı İsmet İnönü'den 2 ay yaş olarak söz edebildiği ülkedir yeni Türkiye. Yasaklar, yolsuzluklar ve yoksullukla mücadele etme vaadiyle iş başına gelip de hemen her gün bir yasak koyan, yolsuzluk batağına gırtlağına kadar saplananların yönettiği ülkedir yeni Türkiye. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren mezhep çatışmalarına dur demesi ve barışçıl çözümler getirmesi gerekirken, yangına körükle giden yöneticilerin, IŞİD denilen kelle kesici canavarın palazlanmasından sorumlu bulunan ülkedir yeni Türkiye. 2023'te Cumhuriyet yerine bu coğrafyada Sünni imparatorluk kurma hayalleriyle yönetilen ülkedir yeni Türkiye. Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olmasına karşın yurttaşlarına büyük acılar çektiren ve ne yazık ki ülkeyi bölünmenin eşiğine getiren ham bir hayaldir yeni Türkiye. Türkiye karanlık işler ülkesi oldu. ABD'de Denver Havalimanı. FBI ajanları 19 yaşındaki Shannon Colley adlı genç kızı uçağa binmek üzereyken gözaltına alıyor. CNN Türk'ten Ahu Özyurt'un özel haberine göre gerekçeleri Colorado'lu Conley'in internette tanışıp nişanlandığı bir IŞİD militanıyla buluşmak üzere İstanbul üzerinden Suriye'ye gitmek istemesi. Dedektifler ayrıca takip ettiği genç kızın cihat fikrini benimsediğini ve bu amaçla Amerikan ordusunun gençlere silah eğitimi verdiği Teksas'taki Kaşifler Birliği'nde kurs gördüğünü, hatta hemşirelik ve ilk yardım sertifikası bile aldığını belirtiyor. FBI genç kızı dolaylı yollardan cihat fikrinden vazgeçiremeyince yakalayıp mahkemeye çıkarıyor. Tutuklanan IŞİD militanı hakkındaki kararın gelecek yılın başlarında verilmesi bekleniyor. Ancak Amerikan Adalet Bakanlığı, Shannon Conley'in aylar önce tutuklanmış olmasına karşın kararı Başkan Barack Obama'nın 3 gün önce IŞİD'le mücadele planını ulusuna ve dünyaya açıklamasından saatler önce duyuruyor. Hem de Ulusal Güvenlik Konseyi aracılığıyla. Üstelik manidar bir zamanlamayla. Başkan da konuşmasında Türkiye'yi havalimanlarındaki kontrolleri artırması ve sınır güvenliğini sağlamlaştırması konusunda uyarıyor. Yani Obama diyor ki, ey AKP hükümeti, özellikle İstanbul Atatürk Havalimanı ile Güneydoğu'daki bazı havaalanlarının Batı ülkelerinden IŞİD'e katılmak isteyen küresel cihatçılar için yol geçen hana haline geldiğini, sınırlarınızın kevgire döndüğünü biliyoruz. O nedenle acil önlem almalısınız. Benzer uyarılar Avrupa Birliği ülkelerinden de gelince, Türkiye'nin niçin yıllardır yabancı gizli servisler tarafından dinlendiği daha net anlaşılıyor. Başkan Obama'nın bu konuşmasından kısa süre önce bir başka dikkat çekici olay yaşanıyor. Amerikan Merkez Bankası müfettişlerinin Ziraat Bankası'nın New York şubesine baskın yaparak kara parayla mücadele üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmediği gerekçesiyle soruşturma başlattığı iddia ediliyor. Bu gelişmeler üzerine CHP milletvekili Umut Oran, Devlet Bakanı Ali Babacan'a ısrarla sorular yöneltiyor. Babacan ise susmayı tercih ediyor. Tarafsız gözlemciler, kara para soruşturmasının Türkiye'nin İran'dan aldığı petrolün karşılığını altınla ödemede kullandığı yöntemlerden kaynaklandığını öne sürüyorlar. Oran durmuyor. Son olarak 10 Eylül'de şu can alıcı soruyu gündeme getiriyor. Amerikan resmi makamlarınca lisans iptalinin yanı sıra tüzel kişilik olarak Ziraat Bankası'na kara parayla mücadele konusundaki eksiklikleri gidermediği gerekçesiyle ceza kesilmesi halinde. Ziraat Bankası ve dolayısıyla Türkiye cezanın parasal karşılığının çok üstünde bir itibar kaybına uğramayacak mı? Böyle bir yaptırım söz konusu olursa Ziraat Bankası kara parayla mücadele konusunda ceza alan ilk Türk bankası mı olacak? Bu olumsuz ve geri dönülmesi olanaksız durumun yaşanmaması için hangi acil adımları atacaksınız? Sevgili okurlarım, bu gelişmeler alt alta sıralandığında Türkiye'nin giderek karanlık işler ülkesi haline geldiği görülüyor. Siz bakmayın müktedirin atıp tutmalarına. Kırmızı ışık saçan projektörler ona ve atadığı başbakana çevrilmiş bulunuyor. Tüyler ürperten itiraflar. Şu rezalete bakar mısınız? Dünkü yazımı gazeteye gönderdikten birkaç saat sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Ankara Büyükelçisi Francis Richardson'ın şunları söyledi. Türkiye ile Suriye konusunda anlaşamadık. Çünkü Türkiye bizim terör listesine aldığımız El-Kaide ile uzantıları olan El-Nusra ve Ahrar el-Şam gruplarına destek verdi. Açıklama şok edici olduğu kadar zamanlaması açısından da manidardı. Çünkü Richardson bunları durup dururken değil, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin IŞİD konusunda Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmenin hemen öncesinde söylenmişti. Dünkü yazımda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın IŞİD'le nasıl mücadele edeceklerini ulusuna ve tüm dünyaya duyurmasına saatler kala Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın ani bir kararla 19 yaşındaki Shannon Conley adlı küresel cihatçı bir genç kızın İstanbul üzerinden Suriye'ye gitmek üzere uçağa bindiği sırada yakalandığını açıkladığını yazmıştım. Bu beklenmedik gelişmenin hemen ardından Başkan Obama TV kameralarının karşısına geçip Türkiye'yi yol geçen hana haline gelen havaalanlarındaki kontrolleri sıkılaştır, kevgire dönen sınırlarındaki güvenlik önlemlerini arttır anlamına gelecek sözlerle uyarmıştı. Böylece İstanbul'dan Güneydoğu'ya giden tüm yolların IŞİD'e çıktığını bildiklerini ima etmişti. Türkiye'de ise sadece birkaç cesur gazeteci bu gerçekleri halka anlatabiliyor. Bunlardan biri olan radikal yazarı Fehim Taştekin, Suriye sınırına kadar gidip bizim köylülerle röportajlar yapmış. İşte Taştekin'in kaleminden yörede yaşayanların tüyler ürperten itirafları. Sizi uzun süre işleyen bir çarktan bahsedeceğim. Sınırın Suriye tarafında Ezmerin'den başlayan boru hatları Asi'den geçiyor. Tarlalarda toprağı yarıyor, belediyenin sokaklara döşediği taşların altından uzanıp evlerin arka avlusundan çıkıyor. Karşı yakadan pompalanan mazot bu yakadaki avlulardaki depoları dolduruyor. Hattın bir ucundaki pompacı ile öteki ucundaki alıcı arasında cepten cebe bas kes komutları ile işleyen bir hat. Bazen komutlar gecikince mazot yere akıyor. Irak Şam İslam Devletleri'nin elindeki Deir ez-Zor ve Rakka'dan gelip Türkiye'deki son kullanıcıya ulaşan mazotun fiyatı ise litre başına 1.25 lira. Varsın bir vali toprağa karışsın dert değil. Kapının önüne gelen müşteri 70 litrelik bidonları yüklenip gidiyor. Devletin Suriye politikasına omuz veren köylülerin ödülü bu. Askeri karakol 100 metre ötede. Sınıra hakim bir noktadan Asi'den sallarla gidip gelen mülteciler bir yana mazot, çay, zeytin gibi kaçak malların geçişini rahatlıkla izliyor. IŞİD'in ilkel yöntemlerle aratıp sattığı petrolün Türkiye'de tüketildiğine dair haberlerin önünü almak için devlet Mart ayından itibaren bu çarka müdahale etti. Jandarma boruları tarlaların içinden geçip yola çıktığı noktalarda kesti, çark durdu. Böylece ortalık bozuldu. 3 yıldır çuvallarla para kazananlar şimdi isyanda. Suriyeli kadınların pazarlandığı iddialarıyla gündeme gelen mültecilerle Suriye ordusunu terk eden askerlere tahsis edilmiş Apaydın kampının önünden geçtim. Vakti zamanında Apaydın'da olup bitenleri yerinde görmüş eski bir yetkilinin şu itirafını kaydetmeden geçemeyeceğim. Suriyeli komutanlar telsiz ve bilgisayarlarla donatılmış masalardan Suriye'deki savaşı koordine ediyorlardı. Kurtarılmış bölgeler oluşturulduktan sonra komuta çalışmaları Suriye içine kaydırıldı. Kamptan bir gecede 150 askerin sınırı geçip savaşa katıldığını ve sonra döndüğünü bilirim. Sevgili okurlarım, havalimanlarımız yol geçen hanı haline geldi. Sınırlarımız kevgire döndü. İstanbul'dan Güneydoğu'ya giden yollar IŞİD için otoban oldu. Derken abartmıyorum. Ayrıca sınırdaki köylünün bildiğini Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, örneğin Almanya, İngiltere ve Rusya bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Çünkü bu ülkeler Türkiye'yi yıllardır dinliyor. Bırakın dinlemeyi, yabancı gazeteler ve televizyonlar aracılığıyla her gün açık istihbarat yağıyor. O nedenle ve ne yazık ki kifayetsiz mühterislerin elindeki koskoca Türkiye giderek rehin alınmış ülke muamelesi görüyor. Türkiye'yi terör ve kara para şüphelisi yaptılar. Tayyip Erdoğan, gizemli Katar yolculuğu dönüşünde New York Times gazetesine ağız dolusu laf söyledi. IŞİD'in Türkiye'ye petrol sattığı ve bazı AK Partililerin de bundan nem aldığı iddialarını sert bir dille yalanladı. Bununla da yetinmedi, gazetenin haberi için çirkin, yalan ve adice dedi. Erdoğan'ın bu meydan okumasından sonra Washington Post gibi başka gazeteler de devreye girdi. Bu yayın organları New York Times'ın iddiasını bir adım öne götürerek Suriye'nin kuzeyinden Türk topraklarına uzanan IŞİD'e ait petrol boru hatlarının haritasını yayınladılar. Böylece Erdoğan'a seslenerek kelle avcısı terör örgütünün petrolü kime sattığını gördün mü demeye getirdiler. Daha da vahimi, IŞİD'den petrol alan Türkiye bu yolla terörü finanse ediyor imasında bulundular. Peş peşe yayınladıkları haberlerle gelecekte Türkiye'nin başına hangi çorapların örülebileceğini duyurmuş oldular. Erdoğan'ın adice yalan haber yapmakla suçladığı New York Times da boş durmadı. Türkiye'den IŞİD'e militan aktığını öne süren gazete, Ankara'nın Hacı Bayram Mahallesi'nin geçen yıl boyunca IŞİD'e militan devşirme merkezi haline geldiğini iddia etti. Gazete haberinde IŞİD safalarında çarpıştıktan sonra bu vahşete dayanamayarak kaçan Türk militanının itiraflarına da yer verdi. Sevgili okurlarım, IŞİD konusunda Türkiye'ye yöneltilen suçlamalar yenilir yutulur türden değil. Öteden beri dile getirilen AK Parti'nin terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği iddialarına, şimdi bir de kaçak petrol alımı yoluyla teröre finansman sağladığı suçlamaları eklenmiş bulunuyor. Hürriyet'ten Tolga Tanış'ın haberine göre Amerikan Merkez Bankası müfettişlerinin Ziraat Bankası New York Şubesi'nde başlattıkları denetim tüm hızıyla sürüyor. Oradaki teftişte de özellikle 2012'nin ikinci yarısındaki işlemlerin mercek altına alınması dikkat çekiyor. Bu da 17 Aralık soruşturması sonrasında ortaya atılan Türkiye'nin İran'la olan ticari ilişkilerindeki yolsuzluk iddialarını akla getiriyor. Zira 2012'de Türkiye'nin İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne altın ihracatı 11.1 milyar dolara fırlamıştı. Bunun nedeni de İran'dan alınan doğalgazın parasının Rıza Sarraf aracılığıyla altın olarak ödenmesiydi. Yani gerçekte altın ihracatı söz konusu değildi. Ambargo altındaki İran'dan doğalgaz alınıyor, karşılığında para yerine altın gönderiliyordu. Devletin altın ihracatı makyajında yutturmaya çalıştığı ödemelerin 6.6 milyar dolarlık bölümü Fed'in Ziraat Bankası'nı incelediği 2012'nin ikinci yarısında gerçekleşmişti. Tolga Tanış'ın ulaştığı bilgilere göre Fed 2 yıla kadar uzayabilecek bir süre boyunca Ziraat'ı cenderede tutacak ve nefes alışını dahi izleyecek. Tayyip Erdoğan ve kılavuzu Davutoğlu, Türkiye'nin başını çok büyük belalara soktular. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teröre yardım ve yataklık şüphelisi yaptılar. Ayrıca Rıza Sarraf'ın altınlarını devletin resmi belgelerinde ihracatmış gibi göstererek korkunç bir yalana imza attılar. Terör şüphelisi olmak utancı yetmiyormuş gibi uluslararası kara para soruşturmasının da hedefi haline getirdiler. Türkiye karanlık ülkeler listesinde. Devlet Planlama Teşkilatı eski müsteşarlarından İlhan Kesici, bilgi, belge ve rakamlarla konuşan bir siyasetçi. Yani boş adıp dolu tutmaya çalışanlardan değil. Örneğin iktidarın büyüme yalanlarını çürütüp ekonominin sürüklendiği darboğazı anlatırken aksini kanıtlasınlar ve beni sokağa çıkamaz hale getirsinler diyebilecek kadar kendinden emin. Deneyimli siyasetçi Kesici, son halk arenasında dünyanın en saygın dış politika dergisi Foreign Affairs'ın 23 Şubat 2014 tarihli makalesini televizyon seyircilerine göstererek sordu. Türkiye niçin yasa dışı para hareketleri takip kurulunun koyu gri listesinde? Makalenin içeriğine geçmeden önce size bu dergiyi anlatmalıyım. Foreign Affairs, prestij yönünden dünyanın bir numaralı dergisi. Kuruluşu çok eskilere, ta 1922'ye dayanıyor. Yasa dışı para hareketleri takip kurulu ise G7, yani en gelişmiş 7 ülkenin organize ettiği çok önemli bir kurul. İşte bu kurul Türkiye'yi 2011'de gri listeye alıyor. AK Parti ülkeyi kurul nezdinde düşürdüğü kötü durumdan kurtarabilmek için 2013'te bir yasa çıkarıyor. Yasa uyarınca iktidar terör örgütlerinin mali varlıklarını dondurması, örneğin PKK'nın 70 milyar doları bulduğu öne sürülen parasal gücüne el koyması ve bu hareketlerin devamını engellemesi gerekirken bunları yapmıyor. Sadece PKK'ya mı seyirci kalıyor? Kuşkusuz hayır. El-Kaide ve Taliban gibi terör örgütleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşların hesaplarına da el koymuyor. İktidarın bu duyarsızlığı nedeniyle Türkiye maalesef Kenya ve Tanzanya gibi ülkelerle aynı kategoriye dahil ediliyor. Bu nedenle Şubat 2014'te Paris'te düzenlenen toplantıda Türkiye'ye son uyarı yapılıyor. Zira o toplantıda Türkiye çok daha vahim olan ve uluslararası organizasyona yanaşmayan ülkelerin bulunduğu dark grey, koyu gri listeye alınıyor. Bu kategorideki devletler uluslararası yatırımcıların güvenini kaybediyor, ayrıca küresel mali sistemin sürekli denetimine giriyor. İlhan Kesici programda büyümenin yavaşlaması, borçlanmanın artması ve yabancı para girişlerinin azalması nedeniyle ekonominin çok kırılgan bir dönemine girdiğine dikkat çekti. Ayrıca önlem alınmaması halinde ekonomideki bozulmanın en geç 6 veya 8 ay içinde vatandaşın cebine yansıyacağını öne sürdü. Bu değerlendirmesine dayanak olarak da 19 Eylül 2013 tarihli The Economist dergisini gösterdi. Türkiye'nin dergideki endekste dış sermaye girişinin durması halinde yükselen piyasaların en riskli, en kırılgan ülkesi olarak ilk sırada yer aldığını belirtti. Sevgili okurlarım, AK Parti iktidarının kötü yönetimindeki koskoca Türkiye, terör örgütlerine yardım ve yataklık şüphesi durumuna düştüğü gibi kara para soruşturmalarının da hedefi haline geldi. Kalkınma planında 4 yıl sonrası için 1.97 TL olarak gösterilen dolar kuru şimdiden 2.24 TL'yi buldu. Ekonomideki tüm olumlu göstergeler dibe vurdu. HSYK'yı ele geçirip kendisine oy vermeyen cumhuriyetçi laik kitleleri yargı cenderesine sokup susturmak müktedirin en önde gelen diktatöryal hedefi oldu. Peki ya muhalefet? Evet, bu karanlık tablo karşısında umut ışığı olması gereken muhalefet ne yapıyor? Kurultayda partisinin sağa kaymadığını öne süren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ekranda son gördüğümde en sevdiği iki köşe yazarından birinin Taha Akyol olduğunu söylüyordu. İzmir'e yerleştim ama İstanbul'dan kopmadım. Güzel İzmir'e yerleştiğim için çok mutluyum. Ama bu durum İstanbul'dan tamamen koptuğum, mesleğim gerektiğinde başka mega kent olmak üzere yurdun dört bir yana gitmeyeceğim anlamına gelmiyor. Gerektiğinde bu hafta olduğu gibi halk arenasını İstanbul'da yapacağım. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin Ziver Bey ve Bakırköy'deki okullarında sevgili öğrencilerimle buluşmaya devam edeceğim. Bu arada sizi İzmir'de yaşamaya davet ediyorum. İnanın çağdaş Türkiye'nin gururu olan bu güzelim kentte yaşamak sizi de mutlu edecek. Kollarımızı açtık, kucaklamak için bekliyoruz. İşte IŞİD'e yardım ve yataklığın tüyler ürperten belgeleri. Sevgili okurlarım, aşağıdaki satırları bunları zaten biliyoruz demeden lütfen sabırla ve sonuna kadar okuyun. Çünkü yazının sonunda çarpıcı bir gerçek sizi bekliyor. Suriye'de yaşanan iç savaşta Türkiye'nin çetelere yardım ettiği iddiaları tartışılırken, başta Adıyaman olmak üzere Bingöl, Batman, Urfa, Diyarbakır ve Bitlis'ten 18 ila 30 yaş arasındaki gençlerin savaşmak üzere Suriye'ye götürüldüğü ortaya çıktı. Adıyaman'da şehir merkezine yerleşen El-Kaide, El-Nusra, Asar-es-Şam ve Esad yanlısı gruplar, cihat ya da para karşılığında gençleri Kilis, Hatay ve Şanlıurfa üzerinden 15 kişilik gruplar halinde Suriye'ye götürüyor. Çete liderleri çocuklarını almaya gelen ailelerden fidye istiyor. Çocuklarını öldürmekle tehdit ediyor. Fidye ödeyip oğlunu geri getirmeyi başaranlar da var. Günlerdir iş sürerek yaptığımız araştırma sonucunda çocukları Adıyaman'dan Suriye'ye giden 4 aile bulduk. İlk görüşmeyi Halep'e giden ikizler, ÖD ile MGD'nin babası MD ile yapıyoruz. Şunları anlatıyor. Geçen sene çocuklarım üniversite sınavına hazırlanırken geceleri ders çalışma bahanesiyle evden çıkıyorlardı. Zaman geçtikçe hareketleri değişmeye başladı. Önce sakal bıraktılar, daha sonra kız kardeşlerine kapanmalarını söylediler. Suriye'deki iç savaşı tartışırken bana anlamadığınız şeyler var, İslamiyet'i anlamıyorsunuz. Bu bir cihat ve herkes bu cihat uğruna savaşmalı diyerek kızıyorlardı. Bir gün takip ettim. Mahallede bulunan Kasap Hacı adında birisinin evine gittiklerini gördüm. Geri geldiklerinde neden oraya gittiklerini sordum. Din hakkında sohbet etmek için Reddi Cuma adında 5-6 kişilik bir grupla buluşturduklarını, Müslümanlarla ilgili videolar izlediklerini söylediler. Bir daha gitmemeleri için tembihledim. Çocuklar bir yandan sürekli namaz kılıp dua ederken diğer yandan hiç camiye gitmiyorlardı. Mesela cuma namazını kılmıyorlardı, reddediyorlardı. Bu adamlar çocuklarıma şiddet içerikli videolar izletip onları kandırdılar. Yüreği yanık baba devam ediyor. Bir gün çocuklarım evi arayıp Suriye'de olduklarını ve savaştıklarını söyledi. Cihat için gittiklerini ve peşlerine düşmememi söylediler. Emniyete başvurup durumu anlattım. Ancak emniyet çocukların reşit olduğunu belirterek karışmadı. Çocukları geri getirmek için rehberle Halep'e gidip 4 gün boyunca 6 tane kamp gezdim. Kamplarda Adıyamanlı, Bitlisli ve Bingöllü gençler vardı. Halep'te bir kampta ikisini de buldum. Çete liderlerine çocuklarımı almaya geldiğimi söyleyince bana "Bu çocuklar burada cihat için savaşıyorlar. Sen kafir misin? Onları cihattan alıkoyuyorsun. Bir daha buraya gelirsen seni vurup buraya gömeriz." dedim. Gaziantep Nizipli Cemal Kılıçparlar'ın oğlu Mehmet Yılmaz'ın Suriye macerası ise 2 yıl önce başladı. 2 yıl önce oğlum buradaki bir derneğe sık sık gitmeye başladı. Bir ara bilmediğim bir sebepten dolayı Ankara'ya gidip 20 gün kaldı. Daha sonra Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine katılmak için Gaziantep'e gittim. Bir daha kendisinden haber alamayınca emniyete başvurdum. Emniyet bana oğlumun gittiği derneğin El-Kaide ile bağlantılı olduğunu söyledi. Ben de kendilerine neden bu konuda beni uyarmadıklarını sorduğumda bana Antep bölgesinden 170 kişinin Suriye'ye gittiğini tespit ettik. Ancak bu çocuklar kendi isteğiyle gittiği için hiçbir şey yapamayız dedi. Bu tarz şeylerden aileleri uzak tutmaya çalışıyoruz dediler. Bunu duyunca kendimi damdan düşmüş gibi hissettim. Nasıl olur da oğlum El-Kaide bağlantılı bir derneğe gider de emniyet bana haber vermez? Cemal Kılıçparlar El-Kaide'ye katıldıktan sonra oğlunun birçok kez Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını ancak oğlunun tutuklanması için emniyetin bir girişimde bulunmadığını öğrenmiş. Bir gün oğlum arayıp Suriye'de olduğunu söyledi. Halep kentindeymiş. Geri gelmesini istediğimde artık çok geç. Ben buraya kendi isteğimle geldim. Bir daha geri dönmeyeceğim dedi. Ben de savcılığa başvuruda bulundum. Savcılık bana oğlumun 3 kez Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını ve 1 kez de kolundan yaralandığını söyledi. Türkiye'ye giriş çıkış yapan oğlumu neden tutuklayamadıklarını sorduğumda bana bir cevap vermediler. Sesimizi duyurmak için annesiyle Ankara Güven Park'ta açlık grevi yaptık. Ama biz grevin 38. saatinde emniyet tarafından gözaltına alınarak terörle mücadele şubesine götürüldük. İfademiz alındıktan sonra serbest bırakıldık. Şu anda perişan haldeyiz. Sesimizi duyurmaya çalıştık ama kimse duymadı. Benim oğlum uçuruma gitti. Açıkçası ben artık oğlumdan umudumu kestim. Ancak başka çocukların kandırılıp Suriye'ye götürülmemesi için yetkililerin bir an önce üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Sevgili okurlarım, bazı kısaltmalarla alıntıladığım bu tüyler ürperten röportajlar başarılı meslektaşımız İdris Emen tarafından tam 1 yıl önce yapılıp Radikal'de yayınlandı. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin El-Kaide ile uzantısı olan IŞİD ve El-Nusra terör örgütlerine yardım ve yataklık etmesi yeni değil. Terör çetelerinin ülkemizden militan devşirmesinin öyküsü yaklaşık 3 yıl öncesine dayanıyor. Çeteler Güneydoğu'daki kentlerimizin göbeğindeki terörist devşirme merkezlerini buna dur demesi gereken polis ve savcıların bilgisi dahilinde açıyor. Militanlar bir bakıma onların onayıyla sınırı geçiyor, yaralandıklarında yurda gelip tedavilerini yaptırıyor. Ve devlet bu trafiğe asla mani olmadığı gibi göz yumarak bir bakıma teşvik ediyor. Sonra da New York Times Ankara'dan IŞİD'e terörist devşirdiğini yazınca müktedir ağzına geleni söylüyor. Kestirmeden yazalım. Aslında aynaya bakıp oraya ver yansın etmesi gerekiyor. Birinci ayrımın sonu, sayfa 29.